Ayrım 7.
Sayfa 160. Mutluluk mevsimi. Hocam, insan davranışlarının ortak paydası mutluluk. Herkes şu veya bu şekilde mutlu olmak istiyor. Ancak mutluluk anlayışları değişik. Sizce mutluluk nedir? İnsan ne zaman ve nasıl mutlu olabilir? Mutluluk, kendimizde geliştirdiğimiz olgun bir kişiliğin doğal sonucudur evladım. Tıpkı bir ağacın meyve vermesi gibi. Bu bakımdan mutluluk, insanların kalplerine uzanmış, onlardan sevgi usaresi toplayan bir ağaca benzetebiliriz. Mutluluk ağacımız ne kadar çok kalbe kök salmışsa, mutluluğumuz o denli büyük ve ulu olur. Kişiliği geliştirerek mutluluğa ermek ise, bir insanın başkalarını ilgilendiren ve onlara faydası dokunan alışkanlık ve yeteneklere sahip olması demektir. Olgun insan sevmeyi ve vermeyi iş edinmiştir kendine. Sevdikçe ve verdikçe nasibi ve mutluluğu artar. Mutluluğu artınca da kendini yenileyebilir, yeni değerler kazanarak daha çok vermeyi diler. Yapılan araştırmalar mutlu kişilerin şu ortak özelliklere sahip olduklarını göstermiştir. 1. Sağlıklı olmak. 2. Yeterince varlıklı bulunmak. 3. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir aile düzeni kurmak. 4. Sevdiği bir işte çalışmak ve başarılı olmak. 5. Sosyal çevreden sevgi, saygı ve ilgi görmek. 6. Sevmek ve insanlara gönülden hizmet etmek. 7. Tanrı'ya inanmak, geleceğe güvenle bakmak, özündeki yapıcı ve yaratıcı tohumları geliştirmek. Buna bir anlamda kendini kanıtlamak veya gerçekleştirmek de diyebiliriz evladım. En mutlu çağımız. Hayatın en mutlu çağı hangisidir hocam? Bu soru 450 kişiye sorularak bir anket yapılmıştır. Kendilerine bu soru yöneltilenlerin büyük çoğunluğu, %49'u, 25 ile 45 yaşları arasını, hayatlarının en mutlu dönemi saydıklarını söylemişlerdir. 15 ile 25 yaş arası gençlik çağı düşük bir rakamla %19'u ikinciliği almıştır. Ankete katılanların %5'i ise yaşlılığın 60 yaşından sonra en mutlu dönemleri olduğunu söylemişlerdir. İnsanların 25 ile 45 yaşları arasında genç olgunluk dönemlerinde en mutlu olmalarının nedeni bu yaşta daha çok çalışılması ve sorumluluk yüklenilmesidir. Böylece insan hem cinslerine daha çok hizmet edebildiği sürece daha mutlu olmaktadır evladım. Ayrıca yapıcılık ve yaratıcılık yönünden de bu devre en verimli devredir. Mutluluk ve neşe. Mutluluğun neşe ile ilişkisi nedir hocam? Mutluluk neşeden daha fazla bir şeydir evladım. Neşe de Borges'in de dediği gibi gelip geçici, gürültücü, rahatsız edici, şamatacı bir yan vardır. Nitekim neşeli insanlar bağıra çağıra konuşurlar. Oysa saadetin patırtısı yoktur. Mutlu insan çevrenin ilgisini çekmeye çalışmaz, gösterişe kaçmaz, hava atmaz. Mutlulukta insanın içindeki serinlikten kaynaklanan dingin bir ruh hali vardır. Mutlu insan ve sunan bir ağaç misali, sessiz, sedasız ve sakin bir vericilik içindedir ve varlığı ile başkalarına da huzur verir. Huzur ve denge. Biraz kişisel olacak ama affınıza sığınarak soruyorum. Sizdeki bu sürekli huzur ve denge halini nasıl koruyorsunuz hocam? Huzur, bizi sevgisinden var edenin huzurundaymışçasına yaşamakla, yani doğruda ve iyide olup sürekli çalışarak öğrenmek ve severek hizmet etmekle sağlanabilir evladım. Ben kendime göre alışveriş demek olan hayatın dengesini şöyle kurdum. Dinleyerek, okuyarak, gözleyerek aldıklarımı, tecrübelerimi de ekleyip konuşarak, yazarak ve örnek olarak vermeyi denedim. Bir elimle aldığımı diğeriyle vermeye çalıştım. Alma ve verme kefeleri eşitlendiğinde yaşam terazisi dengelendi ve bu denge hali benim huzurum oldu evladım. Mutluluğun yolu. Verdikçe daha çok verilecek şey olduğunu gören gerçek mutluluğa erecek olandır. Beyti. Siz seviniz ki sizi de sevsinler. Her şeyi seviniz. Büyüğü, küçüğü, iyiyi, kötüyü. O zaman göreceksiniz ki ortada kötülük kalmayacak. Beyti. Dostluğunuz gerçek olsun, gerçekler dostunuz olsun. Beyti. Toplumun ana çekirdeği, aile. Anne ve babanın yaşayışları çocuğun örnek kitabıdır. Gibson. Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük yardım annelerini sevmektir. Hesburg. Anneler evlatları için sıkıntıyı saadet bilenlerdir. Beyti. Ailenin toplum içindeki yeri ve görevi nedir hocam? Aile en küçük ve köklü bir toplumsal kurumdur. Toplum hayatının çekirdeğidir. Gerek iki cinsin aşkla bir arada yaşama istekleri, gerekse doğacak çocukların uzunca bir süre bakımı aileyi gerekli kılmıştır. Ailenin fonksiyonunu, işlevini, kişilere ve dolayısıyla topluma sağladığı yararları şöyle sıralayabiliriz evladım. 1. Kişi hayatını bir başkasıyla birleştirmekle yalnızlıktan kurtulmuş, küçük çapta bir birlik kurmuş olur ve doğacak çocuklarla bu birlik halkası gittikçe genişler. 2. Kişiyi topluma bağlayan en güçlü sosyal kurum olması bakımından önemi büyüktür. Aileye bağlılık, topluma, ulusa ve giderek insanlığa bağlılığı mümkün kılar. 3. Kadınla erkeğin cinsel ihtiyaçlarını en temiz, disiplinli bir şekilde ve aşkla gidermelerini sağlar. 4. Çocukların yetiştirilmesinde ve eğitilmesinde en elverişli ortam ailedir ve görgü dediğimiz şey daha çok ailede kazanılır. 5. İnsanları karşılıklı özveriye zorlaması bakımından ahlaki bir kurumdur. Diğer sencil duyguların da yeşermesine yardım eder. 6. İnsanların hayata karşı güç birliği kurmalarına, birbirlerine maddi ve manevi destek olmalarına imkan verir. Üzüntüler paylaşılarak azaltılır, sevinçler bölüşülerek çoğaltılır, yaşam terazisi dengelenir. Güçlükler ortaklaşa bir gayretle yenilir. 7. Karşılıklı sevgi, saygı, beğeni ve övgülerle başarı ve mutluluk olanakları arttırılır. Evlilikte mutluluk. İnsanların çoğu, özellikle kadınlar, evlenerek mutlu olmayı düşünürler. Mutsuz bir kimse evlenerek mutlu olabilir mi hocam? Hayır evladım, yapılan araştırma ve soruşturmalarda evlenmeden önce mutsuz olup da evlendikten sonra başına sihirli değnek değmişçesine birdenbire mutlu oluveren tek bir kimse görülmemiştir. Tam tersine evlilikte mutlu olanların hemen hepsinin evlenmeden önce de mutlu oldukları saptanmıştır. Evlilikte tatsızlıkları doğuran kişilerin mutsuzluğudur. Mutsuz ve tatsız iki insandan mutlu bir evlilik beklemek olmayacak duaya amin demektir. Hatta karı ve kocadan biri bile mutlu olmanın yolunu bilmese de verme üzerine değil alma üzerine bir hayat kursa ve hep önce ben dese o evlilikten yine hayır gelmez. Evlilik kendilerinde başkalarını mutlu edecek bir kişilik geliştirmiş iki insanın bir olup birbirlerini tamamlayarak mutluluklarını artıracakları bir kutsal yuvadır. Ve herhalde daha önce bu sorumluluğu yüklenecek bir hazırlığı gerektirmektedir evladım. Evlilikte nelerden sakınmalı? Evlilikte en çok sakınılması gereken şey nedir hocam? Yüz göz olmaktır evladım. Sevgi mutlaka saygıyla beraber olmalıdır. Zaten insan saydığı, değer verdiği kimseye gönlünde yer verir, onu iyi, güzel ve üstün halleriyle düşünür ve sever. Çünkü saygı sevginin gıdasıdır. Öyleyse karı kocanın her gün birbirlerinin değerli taraflarını görüp belirterek ve överek sevgilerini beslemeleri gerekir. Değerli bir kadın dostum bir gün bana, kadın ne şudur ne de budur, kadın kulaktır demişti. Yani kadının daima sevildiğini, beğenildiğini, kendisine değer verildiğini duymak istediğini belirtmişti. Aslında erkek de bir bakıma kulaktır. O da sevgili eşinden sevildiğini, beğenildiğini işitmek ister. Ne iyi olurdu insanlar gönüllerindeki sevgiyi hayır ağızlarıyla birbirlerinin kulağına aktarabilselerdi. O zaman sevgiler büyür, yeşerir ve bir mutluluk çiçeği olurdu. Ama çok genç yaşta ve evliliğe hazır olmadan evlenip birbirlerinin saygısını kaybederek yüz göz olanlar üzülmesinler. Eğer dilerlerse onlar da her şeyi yeniden başlayıp mutlu olabilirler. Nasıl mı? Kendilerini ilk defa görüyor ve yeni tanışıyormuş gibi farz edip ondan sonra birbirlerini anlamaya ve saygılı bir şekilde sevmeye başlayarak. Önce sen demeye alışarak ve mutlu ederek mutlu olmayı başararak. Mutlu evliliğin kuralları. Mutlu bir evliliğin temelini kuran esaslar nelerdir hocam? Mutlu bir evlilik her şeyden önce iyi bir seçimi gerektirir evladım. İngilizlerin dediği gibi insan 99 kere ölçmeli ve bir kere biçmelidir. İyi bir seçimden sonra yine de iş bitmiş değildir. Evliliği bir çiçeğe benzetebiliriz. Nasıl çiçek solmamak için her gün bakım isterse evlilik de aynen öyledir. Onu da her gün sevgiyle sulamak, anlayışla aşılamak, bilgi ışığıyla güçlendirmek gerekir. Ta ki solmasın ve her dem taze kalsın. Öyleyse şu kuralları mutlu bir evliliğin temelini kuran esaslar olarak sıralayalım. 1. Eş seçiminin sevgi, saygı, karşılıklı beğenme ve hayranlığa dayanması. 2. Beden, kafa ve ruhça uyuşmuş olma. 3. Karşılıklı güven ve anlayış. 4. Ortak bir hayat görüşü ve insanlığın hayrına dönük bir gayeye doğru birlikte yürüme. 5. Çocuk yetiştirme konusunda uyuşmuş olma. 6. Tazeliğini koruyan, uyumlu, olgun ve canlı bir cinsel hayat. 7. Karşılıklı sevgi ve saygının her gün güzel söz ve davranışlarla, samimi övgülerle tazelenmesi. 8. Günlük ihtiyaçları giderecek normal bir gelir. İş ve eş seçimi. Hocam, insanların yaşamı genellikle işinde ve evinde geçiyor. Bu durumda iş ve eş seçiminin insanın mutluluğunda önemli bir payı olması gerekir, değil mi? Evet evladım, iş ve eş seçimi insan hayatının iki önemli olayıdır. O yüzden bu seçimlerde çok dikkatli ve titiz olmak gerekir. Çünkü bu seçimler insanın bütün hayatını bağlar. İnsan her şeyden önce iyi yapabileceği, verimini en iyi sunabileceği bir iş ve birlikte yaşayabileceği, yaşamı her şeyiyle paylaşabileceği bir eş bulmalı. Sevdiği bir iş ve sevgili bir eş insanın yaşamını mutlulukla doldurur evladım. Analara babalara ne mutlu, hayırlı evlat yetiştirirler. Beyti. Bir babanın evladına vereceği en iyi miras yükselmenin 5 basamaklı merdivenidir. Beyti. Uygarlığın gelişmesinde en büyük görev kadınların üstündedir. Emerson. Çocuklar geleceğe doğar. Çocuklar babalarından çok zamanlarına benzerler. Hazreti Muhammed. Küçük kalplerin sevinci büyük kötülüklerin bekçisidir. Beyti. Terbiye tatlı dille daha güçlüdür biliniz. Tatlı dil tatlı davranış demektir. Unutmayınız. Beyti. Çocuklarımızı eğitirken onları kendi düşüncelerimize uyduracak yerde onlara kendileri olmak yolunda destek vermek daha doğru olmaz mı hocam? Bir düşünürün dediği gibi çocuklarımıza sevgimizi bütünüyle verebiliriz. Fakat düşüncelerimizi onlara ille de kabul ettirmeye çalışmak doğru olmaz. Bilelim ki onların kendilerine özgü düşünceleri olacaktır. Çünkü onlar bizim olduğu kadar belki de daha fazla kendilerini bekleyen geleceğin çocuklarıdır. Ve onlar yani çocuklarımız yani yarının büyükleri eskiyi aynen kopya etmek için değil fakat yeniyi yaşamak ve yaşatmak için geldiler. Öyleyse onları kendimize uyduracak yerde kendimizi gelişen ve değişen koşullar içinde yenilemek daha bilgece bir iş olmaz mı? Hem çocuklarımızın bizden ileri olması neden gurur kırıcı olsun? Gerçekten seven bir ana baba bununla övünür bile. İnsanın attığı okun kendisinden daha ileri gitmesi doğaldır evladım. Hele bir de hedefini bulmuşsa ve 12'den vurmuşsa ne mutlu onu atana. Çocuk ve cinsellik. Çocuğa cinsel terbiye vermeli mi hocam? Çocuğa cinsel konuda vaktinden önce bilgi vermek onu ergenlik çağında ve ilk gençlikte saldırgan yapabilir. Çocuğun hangi bilgi için yeterince olgun olduğu çoğu kere kestirilemez. En iyisi çocuğu bu bakımdan kendi haline bırakmaktır. Yani çocuğa ne cinsel konuda fazla bilgi vermeli ne de onun bu bilgiyi başka yerden örneğin kitaplardan edinmesine engel olmalıdır. Uzaktan kontrollü bir serbesti en iyi eğitim yöntemidir evladım. Çocuğu şımartmamak için. Çocuğun şımarık olmaması için nasıl bir yol izlemeli hocam? Sağlıklı çocuk hareketlidir ama bu bazen saldırganlık haline gelebilir. Çocuğa aktivitesini kontrol etmesini öğretmek hayatının sonraki yılları için de önemlidir. Yani çocuğu disipline alıştırmak, başıboş bırakmamak gerekir. Söz gelimi çocuğun kardeşine ve arkadaşına vurmasına, küfür etmesine, kötü sözler söylemesine asla göz yummamalıdır. Yoksa ileride başkalarına ve dolayısıyla kendine zarar veren şımarık çocuk tipi ortaya çıkar. Şımarıklığın sorumlusu ise çocuk değil, daha çok anadır evladım. Çocuğa ceza verilmeli mi? Çocuğa gerektiğinde ceza verilmeli mi hocam? Evet evladım, eğer ceza vermekten hoşlanmadığınız ve zayıflığı karşısında acıma duyduğunuz için çocuğun yaptıklarına göz yumarsanız, o sizin bu açığınızdan yararlanır, yanlış yapmaktan pek kaçınmaz, yakalandığında ise bunu yalanla örtmeye çalışır. Böylece onun gözünde otorite olmaktan çıkar, saygınlığınızı yitirirsiniz. Çocuk belki de ona karşı iyi bir eğitici olmadığınızı sezinleyerek bilinçaltı olarak bir takım yanlış davranışlarla sizi protesto edecektir. Çocuğun adalet duygusuna güvenmek gerek. 7-8 yaşlarından itibaren çocuğu yanlışlıklarını çekinmeden söylemesi konusunda yüreklendirmeli. Gerektiğinde akla uygun cezalar vermeli. Fakat kömürlüğe kapamak, odunla üstüne yürümek gibi pek de kibarcı olmayan yollara sapmamalı. Böyle korkutucu, yıldırıcı cezalar onun gözünü korkutur belki ama terbiye etmez. Çocuk cin gibi zekasıyla bundan kurtulmanın yolunu bulur ve yalanı silah olarak kullanmaya başlar. Gitgide yalana bulanır ve bir gün yalanlar içinde kendini kaybeder. En iyisi çocuğa değer verip güven duymalı ve onu sorumlu bir özgürlüğe doğru yöneltmeli. Onda saygı duygusunu geliştirmeli. Sonra bırakın istediğini yapsın. Tenha bir yoldan giden, böyle yetiştirmiş bir çocuğa kimse olmadığı halde iki taraftan sarkan ağaç dallarından niye bir elma koparmadığını sormuşlar. Çocuk, nasıl kimse yoktu demiş ve devam etmiş. Ben orada değil miydim? Kendimi öyle onursuz bir iş yaparken görmek istemem. Hani dünyanın en centilmen adamı kimdir yarışmasında birinci seçilen cevap gibi. Kimsenin olmadığı tenha bir yerde ve karanlıkta esnerken elini ağzına götüren adam. İşte iyi davranışlar böyle huy halinde gelmişse ağaç aşı tutmuş, terbiye güzel meyvelerini vermiş demektir. Çocuğun beceriler kazanması için. Çocuğa bir takım beceriler kazanmasında nasıl destek olabiliriz hocam? Çocuğa Burak bana kibrit getir veya Ece o kadar gürültü etme diyerek her an gayretini durdurup hamlelerini kesmemeli. Hatta yaptığı şey bize anlamsız görünse bile yine onu o yönde yüreklendirmeli. Eğer zihni çalışıyorsa, eğer gözleri ve kulakları bir şeye doğru gerilmişler ise şunu iyi bilmeli ki ona yeni bir düşünce veya yeni bir el becerisi sağlayabilecek olan şeyler anlamsız değildir. Bir şey ister onun beceriksiz parmakları ile parçaladığı bir ağaç yaprağı, ister kayaya sürttüğü bir çakıl taşı olsun. Çocuğu o anda ilgilendiği işi yapmakta serbest bırakmalı. Çocuk böyle böyle dünyayı tanımayı, aklını ve ellerini kullanmayı öğrenir. Burada bize düşen görev onu durdurmamak, hareketlerine ket vurmamak, fakat yaptığı işlerde onu destekleyip yüreklendirmek olmalı. Disiplin gereklidir. Çocuğun disipline olması için ne gerekir hocam? Çocuğun disipline girmesinde ödülün yanında bazen ceza da lazımdır. Ama ceza gelişi güzel olmamalıdır. Sürekli cezalandırma çocuğu dayak arsızı yapar. Boyuna ceza ile korkutmak, fakat cezalandırmamak da otoriteyi yok eder. Ceza tehdidi az yapılmalı ama yapılınca da mutlaka yerine getirilmelidir. Ayrıca çocuğun fazla enerjisinin bir kısmını sportif ve sanatla ilgili aktivitelerde harcaması sağlanmalıdır. Mutlu çocukluk, mutlu evlilik. Çocukluğu iyi geçmiş olması ile evlilikteki mutluluk arasında anlamlı bir bağlantı var mıdır hocam? Genellikle evlenmeden önce mutlu olanlar evlendikten sonra da mutlu oluyorlar. Yapılan araştırmalar ve anketler evlilik öncesi mutlulukla evlilik sonrası mutluluk arasında anlamlı bir bağlantı bulmuşlardır. Evlilikte mutlu olmak için en önemli faktör cinsel eğitim alıp almamış olma ya da cinsel hayatı tanıyıp tanımama değil, fakat çocukluğun mutlu geçmiş olmasıdır. Yine yapılan araştırmalarda çocukluktaki disiplinle evlilikteki mutluluk arasında bir bağ olduğu saptanmıştır. Buna göre normal disiplinle yetişenler evlilikte en mutlu olanlardır. Çok sıkı disiplin alanlar da aşağı yukarı mutlu oluyorlar. Kendi hallerine bırakılanların ve yanlış disiplin alanların ise mutlu olma şansları azalıyor evladım. Komşunuzu suçlamadan önce kendinize çeki düzen veriniz. Beyti. Sevginin ücreti yoktur. O sizi sevgisinden var etti. Sevgi onun için güzeldir. Sevgide yaratma kudreti vardır. Sevgi onun için güzeldir. Sevgide fedakarlık vardır. Sevgi onun için güzeldir. Sevgide vericilik vardır. Sevgi onun için güzeldir. Sevginin ücreti yoktur. Sevgi onun için güzeldir. Beyti. Kişiliği geliştirme. Davranışlar herkesin kendini seyrettiği bir aynadır. Göte. Yapılacak tek şey yeniden kendi kendini yapmak. O da kolay değil. Paul Valéry. Bir insana en büyük krediyi karakteri sağlar. Mokam. Herkesin özgün bir kişiliği var. İnsan kişiliğinin özgün yanını nasıl ortaya koymalı ve kendi kendisi olmalı? Yani kişiliğimizi nasıl geliştirebiliriz hocam? Kişiliğin iyi gelişebilmesi için ilk peşin şart özgürlüktür. İnsan ancak her türlü eğitim ve öğretim imkanlarının bulunduğu bir ortamda serbestçe gelişebilir ve kendini tam gerçekleştirebilir. Bu konuda yapılan incelemelerden elde edilen sonuçları 7 prensip içinde özetleyebiliriz evladım. 1. Bedenin iyi işlemesini sağlamak için sağlık kurallarına uymak. Doğru bir beslenme, beden hareketleri, temizlik, yeterince uyku, temiz hava ve nefes egzersizleri. 2. Sevdiğimiz bir işe sahip olmak ve insanlara hizmeti zevk haline getirmek. 3. Dost edinmek, onlarla sevgi ve bilgi alışverişi içinde bulunmak. 4. İyi kitaplar okumak ve sık sık seyahatler yapıp görgü ve bilgimizi artırmak. 5. Vaktin değerini bilmek ve her anı yararlı uğraşlarla, iyilikleri oya gibi işleyerek geçirmek. 6. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan, her türlü baskı ve zorbalıktan uzak bir evlilik hayatı kurmak. 7. Tanrı'ya bütün kalbimizle inanıp ona doğru uzayıp giden sevgi yolunda her gün kendi kendimizle yarışta olmak. Tam olmak. Tam normal insan nasıl olmalıdır hocam? İnsan yaşamak için bir takım davranışlarda bulunmak zorundadır evladım. Her davranış bir ihtiyaçtan doğar ve bir hedefe yönelir. Gaye ihtiyacın doyurulmasıdır. Böylece insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere fizik ve sosyal çevreyi kullanmaya çalışır. Buna göre tam normal insan, 5 temel ihtiyacı en iyi şekilde doyurabilen kimsedir. Bu ihtiyaçlar alt kademeden üst kademeye doğru şöylece sıralanır. 1. Fizyolojik ihtiyaçlar. 2. Güven ihtiyacı. 3. Sevgi ihtiyacı. 4. Saygı ihtiyacı. 5. Kendini geliştirme ihtiyacı. Özgür ortam. İnsan bu ihtiyaçları nasıl bir ortamda en iyi şekilde doyurabilir hocam? Temel ihtiyaçların en iyi şekilde doyurulması için gerekli şartların başında özgürlük gelir. Düşünce ve inanmada, düşündüklerini yaymada ve girişimde bulunmada özgürlük, insanın kendini kanıtlaması, var olmasının gereğini yerine getirmesi için en önde gelen peşin şartlardır. İşte tam normal insan özgürlük içinde temel ihtiyaçlarını kendi emeğiyle gerçekleştirmiş, yaratıcılığın doruğuna varmış ve gönülden vermenin mutluluğuna ermiş kimsedir evladım. Ne güzel öyle meyve yüklü bir ağaç gibi güzeli vermek ve vermekle tamam olmak. Yıkmak kolay, yapmak zor. Yapmanın güzelliği apaçık ortadayken neden insanlar yıkıcılığa yönelir hocam? Yıkmak kolay, yapmak ise zordur da ondan evladım. Yıkmak herkesin becerebileceği bir iştir. Bunun için sadece kaba kuvvet yeterlidir. Yapmak ise bilinçli bir çabayı, aklı ve gücü gerektirir. O yüzden zordur. Herkesin harcı değildir. Yine o sebeple yapmak değerlidir. Nasıl ki bir ağacı yıkmaya birkaç balta darbesi kafi geliyor, oysa bir tohumun ağaç olabilmesi için toprak, su, güneş ve hava gibi unsurların bir araya gelmesi ve belli bir zamanın geçmesi gerekiyor. Yerme. Yerme, kötüleme bazı hallerde gizli bir hayranlığın belirtisi olabilir mi hocam? Evet, meyveli ağaç taşlanır evladım. Ne yazık ki olgun olmayan kimseler, gördükleri bir değeri yermek, karalamak şeklinde övgülerini belirtmiş olurlar. Bu, aşağılık duygusundan ileri gelir. Kişiliklerini geliştirerek ortaya bir değer koyamamış olanlar, başkalarında gördükleri değeri kolay kolay kabul edemezler. Çünkü kabul ettikleri takdirde kendilerine olan saygıyı yitirirler. Böylelerini yapacakları şey değerli kimseleri karalayıp yererek kendi seviyelerini indirmek ve bu suretle kendilerine olan saygıyı koruyarak biraz olsun rahatlamaktır. Ama bu yalancı ve geçici bir rahatlıktır. Çünkü kendileri de karaladıkları şeyin gerçekle bir değer olduğunu içten içe bilmektedirler. Bütün o yermeleri eşlik eden kıskançlık ve çekememezlik duyguları da gördükleri değerin kendilerinde olmayışına karşı bir çeşit protestodur aslında. Kişiliklerini geliştirmiş olgun kimseler ise başkalarının değerlerini rahatlıkla görür ve alkışlarlar. Onlar hayranlıklarını, beğenilerini olumlu bir şekilde överek belirtirler. Zira kendileri de bir değer olduklarından başkalarının değerlerini görmek ve göstermek onları yıkmaz. Kendilerine olan güven ve saygılarını kaybettirmez. Öyleyse insanlar arasında iyi ilişkilerin kurulabilmesi, dünyanın birbirlerini seven ve öven insanlarla dolu bir esenlik yeri olabilmesi için hemen herkesin kendini ve birbirini yükseltmesi, yapıcı ve yaratıcı yönlerini geliştirmesi gerekir evladım. O zaman dünya çok çiçekli ve mis kokulu bir güzellik bahçesine dönüşür. Sayfa 179. Üstünlüğün ölçüleri. Herkes üstün olmak ister. Kimi üstünlüğü soyda, sopta, zenginlikte, ünde, malda ve mülkte arar. Kimi yüksek bir mevkiye erişmeyi, bilgide ileri gitmeyi üstünlük sayar. Bazısı ise bunları geçici bulur, akıl ve ahlak güzelliğini esas alır. Sizce üstünlüğün ölçüleri nelerdir hocam? Üstünlük her şeyden önce takva sahibi olma, yani kötülüklerin her türlüsünden çekinmektir evladım. Kötülüğe bulaşmama, ruhumuzu kirletmeme temizliği içinde yaşama, Tanrı'nın yapma dediklerini yapmamaktır. Üstün kişi asla üstünlük taslamaz. Başkalarını küçük görüp horlamaz. Kendisi için istediğini başkası için de ister. Sevmesini bilir ve gönülden verir. Yükseldikçe küçüklüğünü daha çok fark eder, öylece vekarlı bir tevazuya erer. Dilimizi düzeltmek. Hocam, insan gözleyecek, dinleyecek ve düşünecek yerde boyuna konuşuyor. Ne çekerse dilinden çekiyor ve diliyle durmadan günaha giriyor. Beyti dostun dediği gibi düzelecek olan özümüzde değil, sözümüzde. Buna göre dilimizi nasıl düzeltebiliriz? İlkin, dilimizi düzeltmek, onu varoluş amacına uygun olarak hayra kullanmak gereğine inanmak lazım. Sonra dilin düşebileceği yanlışları bilip, onlarla cenge girip, dilimiz üzerinde bilinçli bir kontrol kurmalıyız. Çok düşünerek ve Tanrı rızasını gözeterek konuşmalıyız. Biri hakkında konuşurken kendimizi onun yerine koyarak, kendimiz için istediğimiz şekilde onun hakkında söz etmeliyiz. Ve tabii bir süre susma perizi yaparak kendimizi lüzumsuz yere konuşmak alışkanlığından da kurtarmak gerekir evladım. Bütün kutsal metinler insanın dilini dizginlemesini öngörüyor. Kur'an oku diyor, Mesnevi dinle diye başlıyor. Beyti dost düşününüz diye söze giriyor. Oysa insan habire konuşuyor. Bir ve hür olmak. Bir olmakla hür olmanın ilişkisi nedir hocam? Bir olmak tanrısal buyrukları, demek ki doğru yaşam bilgilerini benimsemek, evrendeki düzenle uyum içinde olmaktır. Bunu başarabilen kişi kendini fethetmiş, tutkularının esaretinden kurtulmuş olduğu için hürdür. İsa'nın gerçek sizi özgür kılacaktır sözünün anlamı budur evladım. Kavganın nedeni. İnsanlar barış içinde her biri diğerinin yerini ve değerini bilerek, birlikte çalışıp ürettiklerini kardeşçe bölüşerek ve iyilikte yarışarak yaşayıp mutlu olacakları yerde ayrılığın atına binip durmadan kavga ediyorlar. Kavganın gerçek sebebi nedir hocam? Kavga bir anlaşamama, olumlu ve uyumlu iletişim kuramama belirtisidir evladım. Karşılıklı alışverişin ve sevginin bittiğini gösterir. Kavga en başta bizi sevgisinden var eden ve bir olmamızı isteyen bir Tanrı'ya inanmamaktan, dolayısıyla ayrılıkta olup onun buyruklarına uymamaktan, sevgisizlik ve bencillikten, kendi çıkarına çok düşkün olmaktan ve sahip olma hırsından kaynaklanır. Hocam, kavgayı nasıl giderebiliriz? Kavgayı ortadan kaldırmak için insanlara uyanık bir Tanrı inancına ulaştırmak, gönüllere onun buyruklarını yerleştirmek, insanların gerçekte bir olduğunu, çıkarlarımızın ortak olduğunu, gerçek huzur ve mutluluğun sevgi ve birlikte bulunduğunu almaya değil, vermeye yönelik bir yaşamın daha doyurucu ve yüceltici olduğunu göstermek gerekir. Önyargı. Önyargılar insanların anlaşmalarını ve uzlaşmalarını zorlaştırıyor. Ne zaman peşin hükümlü oluruz hocam? Konuyu yeterince bilmediğimiz, hakkında hüküm verdiğimiz kişinin şartlarını yaşamadığımız, adil ve doğru bir karara varmak için belli bir zaman süresinin geçmesini beklemediğimiz, yani sabretmediğimiz ve en önemlisi onu gereğince sevmediğimiz zaman peşin kararlı oluruz evladım. Adımız ve sanımız. Hocam, insan isminin gereğini yerine getirmelidir deniyor. Buna göre adımızdan ve sanımızdan vazgeçici olmamak ne demek? İnsan başkalarıyla ünsiyet peyda edebilir, yani uzlaşabilen, sözle anlaşabilen, akıllı ve ahlaklı bir varlık demek evladım. Aynı zamanda insan çok kutsal ve onurlu bir işe, yeryüzünde onun adına iş görmek, onun kudretini kullanmak, Tanrı'nın halifesi olmak gibi ciddi bir göreve aday durumunda. Öyleyse ona sunulan bu mübarek göreve sırt dönmemesi ve Tanrı'nın kendisine verdiği bu değeri düşürmemesi gerekir. Hayrınıza görüp buldukça işlemek, yalnız sizin ve insan kardeşlerinizin faydasınadır. Siz faydalı olmak için var edildiniz, kendinizi faydadan geri tutamazsınız. Öyle halde değişir, öyle halde bozulur, öyle halde vesvese verenin elinde oyuncak olursunuz. Beyti. Her yer bir insanın, her insan bir yerin malıdır. İnsanlar, yerlerinizi ve değerinizi biliniz. Beyti. Üstünlüğün kıstasları. Üstünsünüz, onun yapma dediklerinden vazgeçmişseniz. Üstünsünüz, vesvese verenin üstünden gelmişseniz. Üstünsünüz, ululuk bilmediğinizden, horlayıp arka dönmediğinizden üstünsünüz. Horlamak, sırt dönüp yön değiştirip boş koşmak alçakların işidir. Üstünsünüz, kendinize istediğinizi, kardeşinize istediğinizden. Üstünsünüz, sevmesini bilmek için geldiğinizden. Üstünsünüz, yükseldikçe küçülerek durduğunuzdan. Beyti. Güler yüzlü olmak. Siz önce güler yüzlü olmayı öğreniniz. İşte o zaman alnınızda çizgiler olmaz. Ve işte o zaman bir gönüle girmenin anahtarı elinizdedir. Ve işte o zaman bin gönüle birden girebilirsiniz. Beyti. Kimi insanlar neden hep asık suratlıdır hocam? Bazıları yanlış bir din anlayışından kaynaklanan, gülmeyi ve neşelenmeyi günah sayan ters bir eğitim sonucu hayata karşı olumsuz bir tavır almaya, asık suratlı ve çatık kaşlı olmaya alışmışlardır. Bazıları da asık suratlı olmayı bir ciddiyet gösterisi olarak görmüşlerdir. Ağır ol, molla desinler misali gülmemeyi neredeyse ilke edinmişlerdir. Öylece ciddilik maskesi arkasında kofluklarını ve boşluklarını gizlemeye çalışmışlardır. Kimileri ise yanlış bir görüşle asık surat ve çatık kaşı otorite olmanın ve saygınlık kazanmanın gereği saymışlardır evladım. Bunu toplumsal yapının sağlıksız olmasına da bağlayabilir miyiz hocam? Elbette insana gülmeyi unutturan diğer sebepler arasında toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıdan gelen ve yoksulun belini büken geçim güçlüğünü, cinsel doyumsuzluğu, eğitim eksikliğini, yanlış bir gurur anlayışını ve kendini olumlu yönde kanıtlayamamaktan doğan sapmaları sayabiliriz evladım. Gülmekle çevremize nasıl bir mesaj veririz hocam? Gülmek, sağlığın, sevgiyle dolu olmanın, içinde yaşama sevincini duymanın ve dostluğa hazır bulunmanın bir belirtisidir evladım. Gülen bir insan yüzüyle bize yaşamaktan mutluyum, kendimi ve sizi seviyorum, sizin de mutlu olmanızı istiyorum ve sizinle dost olmaya hazırım demektedir. Şakaların ciddiyeti. Güler yüzlü olmak gibi insanı güldürecek şakalar yapmak da hüner isteyen bir iştir değil mi hocam? Evet, şaka zekanın gülüşüdür evladım. Bir takım hareketler ve sözlerle komik bir durum yaratarak insanı güldürmektir. Yani bütün şakaların ve esprilerin hepsinde ortak olan şey, olanla olması gereken arasındaki zıtlığın aniden algılanmasıdır. Böylece bir yandan gülünürken diğer yandan olması gereken düşünülmektedir. O nedenle birçok yazar zıtların bu oyunundan yararlanarak gerçekleri gülmeceli bir şekilde sunmak suretiyle insanları hem güldürmüş hem düşündürmüştür. Şakaların yerinde ve dozunda olursa insan ilişkilerini ısıtan, insanları birbirine kaynaştıran bir işlevi var mıdır hocam? Hoş, hareketli, zarif şakaların, ince esprilerin insanların birbirini sevmesini kolaylaştırdığı, dostluğu sağlayarak birliğe götürdüğü ve havayı yumuşattığı bir gerçektir. Ama bilgisiz ellerde şaka çoğu kere tatsızlaşıp acılaşmakta, sevgiyi silici, gönül kırıcı, dostluğu dinamitleyici ve birliği bozucu bir hal almaktadır. O yüzden şaka yaparken dikkatli olmak, kaş yapayım derken göz çıkarmamak, şakaların da bir ciddiyeti olduğunu bilmek gerek evladım. Buna göre şaka olmayan şakalar nelerdir hocam? Bazı şakalar insana uygun düşmediğinden başka bir adla anılır evladım. Örneğin biri otururken altından iskemlesini çekmek ve onu poposu üstüne yere düşürmek hoş bir şaka olmasa gerek. Keza itişip kakışmak, küfürleşmek, açık saçık konuşmak, birini alay alıp küçük düşürmek de insan denen varlığın özünü zedelediğinden ve değerini düşürdüğünden şaka kadrosuna girmez. Çünkü bayağılaşan her şey güzelliğini yitirir, kötüleşip çirkinleşir evladım. Sizin için en çok kuvvet verici şey sevinç ve kahkahanızdır. Buna ulaşmayı biliniz, buna sevgiden gidiniz. Beyti. Bayağılık güzelliğin ölümüdür. Shakespeare.